Tan Yeri Horozları, Bir Ada Hikayesi 3, Yaşar Kemal, 5. Kaset, 2. Yüz, Sayfa 168. Hasan, dağdan aşağı inerlerken bir deri bir kemik kalmış jandarmaların ayaklarının birbirine dolaştığını gördü. Biraz yürüyorlar, ardından da bitkin bir kayanın dibine çöküp kalıyorlardı. Konuşmalarından da tüfeklerinde kurşun olmadığını anladı. Jandarmalar bir oturup bir kalkarak, ağır aksak yürürlerken Hasan gerilerde kalıyordu. Jandarmalar niçin yürüyemediğini Hasan'a soruyorlardı. Hasansa "Benim kollarım bağlı. Ya siz niçin yürüyemiyorsunuz?" diye soruyordu. Bu dağlar asker kaçağı doluydu. Kimisi eşkıya olmuş yol kesiyor, kimisi mağaralarda yaşıyor, kimisi erkekleri askerden dönmemiş, çoğunun da künyesi gelmiş yaşlı bir erkeğe, erkeksiz kadınlara, genç kızlara, çocuklara kalmış köylere sığınıyorlardı. Köylerden çok ihbarlar geliyor, jandarmalar da her gün yolsuz kayalık dağ köylerine asker kaçağı avına çıkıyorlar. Kimi zaman da asker kaçağı eşkıyalarla çarpışmaya giriyorlar, ölüyor, öldürüyorlardı. Bu ağırlığa dayanamayan jandarmalar da tüfeklerini alıp eşkıya kaçaklara karışıyor, kimileri de memleketlerine gidiyor. Memleketlerine gider gitmez de onları yakalıyorlar, geri getiriyorlar, divanı harbe veriliyorlardı. Divanı harbe gönderilenleri ormanda asıyorlar mıydı? Asıyorlardı ya, dedi onbaşı öfkeyle. Asmayıp da beslesinler miydi? Eskiden kurşuna diziyorduk. Kurşun kalmadı ki kurşuna dizelim, hepsini asıyorlar. Hasan iyice kötüledi, yürüyemez oldu. Kalk Hasan, kurşunumuz olsa seni şimdi kurşuna dizerdim. Bu dağlarda senin gibi çok kaçağı kurşuna dizdim. Urganım olsa şu ulu cevize seni asar, ölünü de şu aşağıdaki derelere atardım. Senin gibi vatan düşmanlarının çoğunun ölüsünü şu uçurumlara atıp da onları kurda kuşa yem ettim. Kalk, yürü. Elim kolum bağlı, yürüyemiyorum. Ben kaçak değilim onbaşım. Ben alayımı arıyorum. Alayımı araya araya buraya kadar geldim, bulamadan. Alayına ne oldu? Arıyorum onbaşım. Alay gitti, gitti. Ben nasıl vatan haini olurum? Sen benim yerimde olsan alayını aramaz mısın? Alayımı bulunca tezkeremi alacağım. Hasan canını dişine taktı. Onbaşının ağzından girdi, burnundan çıktı ama gene onbaşının taş yüreğini yumuşatamadı. Sertleşti. Bana bak onbaşı, dedi. Sen baltayı en sert taşa vurdun. Benim kim olduğumu biliyor musun? Beni Enver Paşa... Sen Enver Paşa'nın kim olduğunu biliyor musun? Biliyorum, onu kim bilmez ki? İşte bir gün Enver Paşa çağırdı. Oğlum, dedi, al şu kağıdı cebine koy, git alayını neredeyse ara bul, işte kağıt bende, kollarımı çöz de sana göstereyim. Paşa beni alayımı ararken astığını duyarsa seni de bütün bölüğünü de astırır. Onun her yerde gözü var, kulağı var. Hasan durdu, dikeldi. Hazır ol, diye sert bir komut verdi. Bu bir emirdir. Kollarımı dere akap çöz. Ondan sonra beni al, Enver Paşa'dan korkmuyorsan nereye istersen oraya götür. Onbaşı alı al, moru mor geldi, Hasan'ı çözdü. Hasan, ben köye dönüyorum. Köyde benim nişanlım var. Gördün ya, biz gelirken ceviz ağacının altında durmuş ağlıyordu. Al şu Enver Paşa'nın kağıdını yüzbaşına götür. Bu bir emirdir. Dere akap götüreceksin. 3 gün sonra ben kasabaya gelir, yüzbaşıdan kağıdımı alırım. Geriye döndü, yürüdü. Epeyce yürüdükten sonra arkasına baktı, jandarmalar durmuşlar ona bakıyorlardı. Çığırda bir kayalığın arkasına geçti, aşağıya dereye değil de yamaca tırmandı. Ağaçların arkasından bir pınar ayağını izleyerek kaynağa geldi. Kana kana bir su içti. Yakınlarda ceviz ağaçları vardı. Kendisine cevizlerden iri, ağır cevizler topladı. Oradaki çalılardan bir sepet yaptı, cevizlerle doldurdu. Yöresinde mor çiçekli yarpuz açılmış pınarın başına oturdu. Taze, süt gibi ak ceviz içlerini yedi, başını bir taşın üstüne koydu, uyudu. İskeleye bir kayık yanaştı. Önce çocuklar, arkasından büyükler konuğu karşıladılar. Önce baytar, arkasından ötekiler konuğa, ''Hoş geldin'' dediler. Konuk, ''Benim adım Arsen Usta'' dedi gülümseyerek. Ben bu adada epeyce kaldım, yaralıydım. Kiliseye doğru döndü, eliyle yıkılmış kiliseyi gösterdi. İşte şu kiliseyi harpte hastane yapmışlardı. Allah razı olsun, beni burada doktorlar iyileştirdiler. Ben askerde tüfekçi başıydım. Yani bozulan tüfekleri onarırdım. Toros dağlarından olurum. Ben iyileşince bizim kasabaya gittim. Kasabada bizimkilerden hiç kimse kalmamıştı. Kapı komşumuz beni bir hafta evinde sakladı. Asker giyitim daha sırtımdaydı. Komşumuz bir gece beni aldı, tren istasyonuna götürdü, trene bindim. İstanbul'da akrabalarımız vardı. Onları buldum. Bizim kasabada bir sülalecek demirciydik. Akrabalar bana bir demirci dükkanı açtılar. Ben de dükkanımda çok olta, çok zıpkın yaptım. O sıralar çok balık satılıyordu İstanbul'da. Epeyce para kazandım demircilikten. Türlü türlü her balığa göre oltalar yaparak. Epeyce para kazandım. Aklım bu adada kalmıştı. Sordum, soruşturdum. Ada bomboştu. Sonra adanın dolduğunu öğrendim. İşte ben de buraya geldim. Hoş geldin dedi gene baytar. Ötekiler de hoş geldin, hoş geldin dediler. Nişancı elini Arsen Usta'ya uzattı. Ustanın elinden tuttu, iskeleye çekti. Nişancı, usta iskeleye çıkınca hemen sordu. Evin var mı? Ev aldın mı? Aldım dedi Arsen Usta sevinerek. Elini cebine attı, oradan kağıtlar çıkardı. Al bak. Benim okur yazarlığım yok dedi nişancı. Arsen Usta'nın elinden aldığı kağıtları baytara verdi. Baytar kağıtlara baktı, sonra da aranmaya başladı. Vasili'yi göremeyince, Vasili nerede diye bağırdı. Ulu armut ağacının oralardan bir ses geldi. Ne var baytar, buradayım. Çabuk gel, sana iş çıktı. Vasili koşarak iskeleye geldi. Baytarın elindeki kağıtları aldı, okudu. Tamam dedi, gel benimle. Gel de evini göstereyim. Evin yakında. Çabuk döner, kayığı hemen boşaltır, öteberini evine taşırız. Hoş geldin. Hoş bulduk arkadaş, dedi Arsen Usta. Vasili evi hemen buldu, eliyle koymuş gibi. Tapuda yazıyor, adın Arsen Sedirian, öyle mi? Öyle. Babam hem demirci hem marangozdu. Pos ormanlarını babam kadar bilen bir usta daha yoktu. Eskiden beri bu dünyada pos ormanları kadar büyük bir sedir ormanı da yokmuş. Kadim zamanlardan bu yana bütün Akdeniz'in bütün tekneleri, teknelerin direkleri pos ormanlarının sedirlerinden yapılırmış. Onun için bize dedemden, dedemin dedesinden dolayı Sedirianlar diyorlar. Hadi öyleyse. Şimdi senin kayığı boşaltalım, sana bir de dükkan bulalım. Sen burada demircilik yapacak mısın? Aklımda kaldığına göre bu adada dükkanlar vardı. Var dedi Vasili. Hepsi duruyor. Kavlak Remzi yıkmasın diye dükkanları Poyraz aldı. Poyraz benim kardeşliğim. Vasili iskeleye kadar Remzi Kavlakzade'yi, onun kiliseyi, çorbacı köşklerini nasıl yıktırdığını, onun da nişancıdan nasıl korktuğunu bir çırpıda anlattı. İskelede onu nişancı ile birlikte bütün ada halkı karşıladı. Herkes el birliğiyle kayıktan Arsen Usta'nın öteberlerini iskeleye taşıdılar. İskelenin üstüne yığdılar. Kayıktan çok eşya çıktı. İşlemeli Maraş ceviz sandıkları, Edirne servi sandıklar, dolu dolu telis çuvallar, yataklar, halılar, kilimler, kapkacak, bir eve ne gerekse hemen hemen hepsi çıktı. Gene el birliğiyle eve taşıdılar. Arsen Usta sevinçliydi. İyi ki bu adayı seçmişti. Arsen Usta böyle sevinirken neredeyse Poyraz'la eve geliverdi. Vasili, işte kardeşliğim Poyraz Musa bu, dedi. Bu adaya ilk çıkıp yerleşen de bu. Hoş geldin ustam. Adamıza hoş geldin kardeş. Sağ olasın. Sağ olasın ya, başınıza bela geldik. Sefan da, belan da başımız üstüne. Belanı da, sefanı da söyle. Belamı sorarsanız, demircilik aletlerim, körüğüm, kömürüm, daha birçok öteberim, masalarım, sandalye, koltuklarım, zıpkınlarım kasabada kaldı. Yiyeceklerim de. Gideyim de onları da alıp getireyim. Öteberileri eve yerli yerince koyduktan sonra iskeleye geldiler. Bu sırada Musa Kazım Ağa Efendi de kızlarıyla birlikte oraya gelmişti. Poyraz Zehra'yı görür görmez sapsarı kesildi. Sallandı ya, çabucak da toparlandı. Ben gitmeliyim dedi Arsen Usta. Gidip aletlerimi getirmeli, dükkanı açmalıyım. O kadar acele etme, dedi Poyraz. Şimdilik ada doluncaya kadar hiçbir iş tutamazsın. Ama çok çok canın iş istiyorsa sana bir iş var. Arsen Usta'nın gözleri parladı. Canım çok istiyor. Poyraz Bey kardeşim. Poyraz elini yukarıdaki değirmeni uzattı. İşte şu değirmeni gördün mü?
Gördüm.
Kanatları dönüyor. Onu da gördün mü?
Onu da gördüm.
Kanatları dönüyor ya, taşı dönmüyor. O taşı döndürür, buğdayı öğütebilir misin? Taşı döndürür, buğdayı da öğütür. Sana bir un yaparım ki, felek de maşallah desin. Sana bir de fırın yaparım ki, ekmeğinin kokusu bütün adayı sarar. Kokuyu alanı da acından öldürür. Sen bu kayıkla ancak 2 günde gider gelirsin. Kadri Kaptan arkasındaydı, ona döndü. Yanına 1-2 kişi al, Arsen Usta'yla kasabaya gidin. Haydi çocuklar. Buyurun Arsen Usta. Benim motor hızlıdır, gidelim. Arsen Usta, Kadri Kaptan'ın bindiği motora atladı. Arkasından da çocuklar. Tekne yoğun deniz kokuyordu. Kadri Kaptan motoru hemen çalıştırdı, biraz sonra gaz verdi. Tekne hızlandı. Gittikçe de gaz veriyordu kaptan. Arsen Usta, çok yeni bir motor senin motorun. Teknen de çok güzel, dedi hayranlıkla. Ustam gitmeden 6 ay önce almıştı. Kasabaya kadar sevgi dolu bir coşkuyla anlattı ustasını. Ustam geri dönecek mi Arsen Usta? Onu çok özledim. Dönemezler, dedi Arsen Usta içini çekerek. İnşallah dönerler ya, dönemezler. Ama o Çanakkale Savaşı'na topçu çavuşuydu. Ne olursa olsun dönemez. Musa Kazım Ağa Efendi dönebilir mi?
Kim o?
O çenesinde sakalı olan adam, Giritli, çiftlik sahibiymiş. Köheylan atlar yetiştirirmiş beylere, paşalara. Çok zenginmiş. Onu da bizim adaya sürmüşler. O da Girit'e gitmek istiyor. Mustafa Kemal Paşa onu Girit'e geri gönderecekmiş. Gönderir mi?
Göndermez.
Seni kim gönderdi buraya?
Ben geldim.
Neden geldin?
Ben ölüyordum. Beni buraya hastaneye getirmişler. Gözlerimi açtım ki o yıkık kilisenin içindeyim. O kadar yıkık değildi.
Onu Kavlak Remzi yıktırdı. Kilisenin altında bir küp altın varmış. Onu çıkardı, götürdü Kavlakzade. Altınların azıcığını Ankara'dakilere vermiş. Ankara'dakiler de onu reis yapmışlar kendilerine. Şimdi o bu yörelerin en büyüğü. Çeçen Hanı Zübeyir Han'dan da daha büyük. Her zamankinden daha çabuk vardılar kasabaya. Arsen Usta'nın öteberilerini küçük otelden iskeleye taşıdılar ve ikindi olmadan adaya yollandılar. Adaya geldiklerinde gün daha yeni batmıştı. Denizin üstünde, günün battığı yerde daha morlu kızıltılar dolaşıyordu. Tekneyi iskeleye yanaştıran Kadri Kaptan, "Arsen Usta," dedi. "Şimdi çok geç, bu gece bizde kal, bizde yatak var. Anam da eve misafir gelmesini uğurdan sayar. Tekneyi yarın boşaltır, senin evi de dayar döşeriz. Anam da bize yardım eder." Arsen Usta ayakta duran yol arkadaşlarının omuzlarına koydu elini. "Sağ olun çocuklar, çok yardım ettiniz. Yarın erkenden gene gelir misiniz?"
"Geliriz," dedi Festisi.
"Olur," dedi başı kabak. "Ben de size çok güzel armağanlar veririm," dedi Arsen Usta. Çocuklar utangaçlıklarından boyunlarını içlerine çektiler. Çabucak oradan ayrıldılar. Anaları onları bekliyordu. Daha yemeklerini yemeden kasabaya yolculuklarını olan biteni analarına bir bir anlattılar. Anaları sevindi. Sabah erkenden Arsen Usta'yı Poyraz'la Vasili Melek Hatun'un evinden aldılar, dükkanlara götürdüler. Doktorlar daha muayenehanelerini açmamışlardı. Arsen Usta doktorları duyunca önce "Niçin buraya gelmişler?" diye sordu. Ardından da "Burada çok doktor, çok yaralı vardı," dedi. "Bu ada hastayla doldu da taştı. Burada çok yaralı, çok da doktor öldü. Bu doktorlar ne demişler de buraya gelmişler?" "Hepsi de yaralı. Hasta doktorlardı buraya gelenlerin." Arsen Usta uçtaki dükkanı beğendi. "Çekiç sesleri buradan kimseyi rahatsız etmez," dedi. Çekiş sesleri hiçbir zaman kimseyi rahatsız etmez. Çekiş sesleri, "Sağ ol, var ol Poyraz Bey kardeşim." Vasili dükkanı açtı, anahtarı Arsen Usta'ya uzattı. "Her dükkanın anahtarı var mı?" diye sordu Arsen Usta. "Var," dedi Vasili. "Herkes anahtarı dükkanın üstünde bırakmıştı.
Evlerin anahtarları da mı? Evlerinki de. İyi insanlardı. Bize çok yardım ettiler. Toprağı, denizi sevenler, insanları da severler. Doğru, dedi Poyraz. Ben de buraya toprağı, denizi, her şeyi sevmeye geldim. Herhalde doktorlar da bunun için gelmişler. Doktorlar az sonra kalkar gelir, muayenehanelerini açar, dükkanlarını siler, süpürür, koltuklarını karşı karşıya, yanlarına kimse gelmezse hiç konuşmadan oturur, gün kavuşurken de evlerine giderler. Yanlarına bir kimse gelince konuşurlar mı? Konuşurlar, hem de çok. Yanlarına bir kimse gelirse çok sevinirler. Kimse gelmeyince de biri o koltukta, öbürü öteki koltukta, gözleri kapalı uyuklar. Tanıdıkları, tanımadıkları kimseler gelince doktorların yüzleri güler. Başlarlar söylemeye, dinlemeye. Öğleye dükkana her şey taşındı. Sandıklar yerleştirildi, sandıklar açıldı. Sandıkların içleri ağzına kadar oltalarla, ağlarla, ip kelepleri, yumaklarıyla dop doluydu. Bunları görünce nişancı velinin gözleri fal taşı gibi açıldı. Gitti, elleri titreyerek Arsen Usta'nın elinden tuttu. ''Bu oltaların hepsini sen mi yaptın?'' diye sordu. ''Çoğunu ben yaptım.'' dedi Arsen Usta. ''Oltaların, zıpkınların bir kısmını da Avrupa'dan getirttim. Bu denizde çok balık var, çok da çeşit var balık. Bu sandıklarda her çeşit balığa olta var. Oltalar, zıpkınlar sandıklarda parlıyordu. Nişancı veli kendinden geçmiş, gözlerini mutlu bir yüzle sandıklara dikmişti. ''Burada her balığın oltası var mı?'' ''Var. Dülgel balığının bile mi?'' ''Var. Fener balığının?'' ''Var. Zargana'nın? Onun için oltaya gerek yok.'' Nişancı çok, çok balık adı biliyordu. Hepsini saydı. Arsen Usta'nın sandıklarında balıkların çoğunun oltası, zıpkınlık balıkların da hemen hepsinin zıpkını vardı. Nişancı elini kaldırdı, Arsen Usta'nın omuzuna koydu. ''Seni bize Allah gönderdi.'' dedi. ''Ada dolduğunda senin işin başından aşkın olacak. Motor da onarabilir misin?'' ''Bilirim. İstanbul'da yanında çalıştığım Hüseyin Usta bütün motorları onarmayı bilirdi. Öyle bir usta İstanbul'da yoktu. Paşaların motorlarını onarsın diye onu Ankara'ya bile her ay 3-4 kez çağırırlardı. ''Değirmeni ne zaman çalıştıracaksın?'' diye sordu Poyraz. 2-3 gün içinde eve, dükkana yerleşir, sonra da değirmene bakarım.'' Kanatları döndüğüne göre değirmen son güne kadar çalışıyormuş. Değirmenin işi kolay, sen yeter ki bir çuval buğday bul. Bulurum dedi. Değirmenin çalışacağı, un öğüteceği Poyraz'ı mutlu kıldı. Birdenbire Zehra aklına geldi. Yüreği çarpmaya başladı. Burnuna değirmenden un kokusu geldi. Değirmen, un kokusu gibi bir koku dedi Poyraz. Dünyada daha güzel bir koku var mı? Öyle bir koku hiçbir çiçekte yoktur dedi Arsen Usta. O kokuyu bilen bilir. Değirmene geldiler, içeriye girdiler. Arsen Usta değirmenin her bir yerini uzun uzun inceledikten sonra dönen kanatları durdurdu. Kanatlar dursun. Kanatlardan biri eskimiş. Onu yenileriz. Değirmen taşı daha yepyeni duruyor. Ben bu değirmeni hem çalıştırır hem de usta bir genç değirmenci yetiştirir, ona teslim ederim. Un kokusu da ''Aa, buralardan evlere kadar gider.'' Poyraz elini Arsen Usta'nın omzuna koydu, değirmenden çıktılar. Poyraz geriye döndü. ''Arsen Usta'' dedi, ''kanatları çalıştır, kanatların dönmesi adaya canlılık veriyor.'' Usta hemen döndü, kanatları çalıştırdı. Poyraz'ın yanına geldi. Poyraz, ''Ha şöyle'' dedi, ''kanatlar dönünce ada şenlendi, canlandı.'' Arsen Usta gülümsedi. Konuşarak çeşmenin başına geldiler, kanepelere oturdular. ''Sol omzum paramparça ya, gene de çalışıyor. Körük çekerken ağrıyor ya, gene de idare ediyoruz. Ne olduğunu bilmiyorum ya, sanırım bir şarapnel parçası yarasını buradaki doktorlar şu kilisede iyileştirirler. Biliyor musun?'' diye heyecanlandı Poyraz. ''O doktorlardan ikisi de burada. Biliyorum ya, kim olduklarını çıkaramadım. Birisinin adı Salman Sami, öteki Halil Rifat. Haydi onların yanlarına gidelim. Şimdi onlar muayenehanedelerdir.'' Kalktılar, dükkanlarının yolunu tuttular. Onları gören doktorlar ayağa kalktılar, kapıda karşıladılar. ''Hoş geldiniz'' dediler. ''Hele gelin de oturun. yer gösterdiler. Burada tedavi olmuşsun sen, öyle mi Arsen Usta?
Öyle doktor bey.
Nerede yaralandın?
Anafartalarda.
Gözümü burada, şu yukarıdaki kilisede açtım. Beni burada iyileştirdiniz.
Askerde neydin?
Neferdim ya, bir taburun tüfekçi başısıydım. Sol kürek kemiğim un ufak olmuş, buradaki doktorlar iyileştirdiler. Allah razı olsun. O gün doktorlar Arsen Usta'yı Poyraz'la birlikte yemeğe çağırdılar. Öğle yemeğini, akşam yemeğini de Doktor Salman Sami'nin evinde yediler. İki kadın onlara çok güzel çorba hazırlamıştı. Sabahtan akşama kadar Gelibolu ve Sarıkamış savaşlarını konuştular. Korkunç savaşları, anlatmaları bile onların başlarını döndürüyordu. Üçü de bu güzel adaya, doğanın içine arınmaya, korkunç yakın geçmişlerini unutmaya gelmişlerdi. Arsen Usta, Toroslar'da bir kasabadan olurdu. Balkan Harbi'nde savaşa gitmiş, daha terhis olmadan Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Yaralandıktan sonra kasabasına gitmiş, kasabayı bomboş bulmuştu. Kasabada ne Ermenisi, ne Türkmeni, ne de Kürdü kalmıştı. Ormanın içine gizlenerek bereket versin asker geyitliydi. Dağlardan ovaya inmiş, bildiği bir tren istasyonunu kolaylıkla bulmuş, İstanbul'a vasıl olmuştu. İstanbul'da oltalar, zıpkınlar, tekne araçları yapan, motorları onaran bir ustanın yanına girmişti. Zaten 8 yaşından beri demircilikle uğraşıyordu. Askerde de tüfekçi başı olmuş, bozulan tüfekleri topları onarmıştı vurulana kadar. Bu kilisede doktorlar, adalı Rumların yakın kıyı köylerinin kadınları onlara iyi bakmışlardı. Yememiş yedirmişler, içmemiş içirmişlerdi. İşte o günlerde sağ kalırsam diye düşünmüştü Arsen Usta, ben bu adaya yerleşeceğim. Kasabadan geriye kalan öteberiler getirildi. El birliğiyle taşındı. Melek Hatun evi kendi bildiğince donattı. Arsen Usta eve hayran kaldı. Kim bilir bu evi yaptıran kişi şöyle bir uzağa çekilip sevinçten ne biçim seyretmiştir diye düşündü. Arkadan dükkana sıra geldi. Oraya ağır sandıklar, büyük körük taşındı. Bu dükkanın düzenlenmesine nişancı Veli yardım ediyordu. Yanına Hüsam'ı, Vasili'yi, çocukları almıştı. Başlarında Arsen Usta, 3 gün içinde her şey yerli yerince yerleştirilmişti. Ocağı yaptılar, körüğü kurdular, köreye kömürü doldurup ateşlediler. Körüğün işlemesini, ateşin yanışını seyre, adada kim varsa gelmiş, dükkanın içini doldurmuşlardı. Arsen Usta, körenin içindeki kömürü ateşledi. Körüğü nişancı Veli çekiyordu. Bir süre sonra kömür köze kesti. Ocaktan yöreye kıvılcımlar fışkırmaya başladı. Arsen Usta, kıvılcımlar fışkırdıkça ocağa kömür koyuyor, nişancı Veli ustalıkla körüğü çekiyordu. Sonunda yoruldum dedi, körüğü bıraktı. Sandıklara yürüdü. Açtıkları sandıklardan türlü araçlar çıkıyordu. Açtıkları bir sandık da ağzına kadar oltayla doluydu. Onun yanındaki sandıkta da büyüklü küçüklü türlü zıpkın vardı. Nişancı Veli'nin gözleri fal taşı gibi açılmıştı. En çok da oltalara şaşırmıştı. Her balığın oltası var mı şu sandıkta Arsen?
Her balığın oltası var. Şu denizde ne kadar oltaya gelir balık varsa o kadar da olta var bu sandıkta.
Bu denizde oltaya gelir bir balık varsa ben de onun oltası yoksa ben o balığın kapacağı oltayı ne eder eder sana yaparım. Ben de yok yok.
Nişancı, bu adaya da senin gibi bir adam gerekti.
Doktorlar benim canımı bu adada kurtardılar. Ben de ahdettim ölünceye kadar bu adada kalacağım.
İyi hoş edersin. Ben şimdi köye gidiyorum. Bizim avradı alıp getireceğim.
O şimdi köyde tek başına oturmuş, Sarıkamış'tan dönmeyen oğullarımızı bekliyor.
Poyraz diyor ki, Sarıkamış'tan geriye kalanlar bir avuç asker. Çoğu da asker kaçağı. Çabuk geriye döner, sana yardım ederim.
Demircilikten anlamam ama balıkçılıktan anlarım. Durdu, düşündü. Arsen'in yüzüne gözlerini dikti. Bir süre baktı. Arsen, ustanın geniş alnı, kırışıklıklar içindeydi. Bitişik kara kaştı, iri kahverengi gözlüydü. Baktığı yere gözlerini dikiyor, öyle bakıyordu. Çok derinlerde bir yere bakar gibi. İnsanın düşündüğünü anlıyor gibi bir bakması vardı. Sağ yüzünde yanaktan çene altına kadar bir yara izi uzanıyor, yüzüne
acı bir hava veriyordu. Arsen Usta kardeşim, her şey iyi hoş da sen bu eve kim bilir ne kadar para verdin? Körüktü, örstü, her bir şeylerden kim bilir ne kadar paran gitmiştir. Yataklara, kapkaçağa, işlemeli sandıklara, halılara, kilimlere, dünyanın en güzel kilimlerini kim yapar, kim yapar? Diye sordu. Gözlerini ustanın yüzüne dikti. Kim yapar, kim mi yapar? Arsen ustam, Şerife Hatun yapar, dedi nişancı. Onun kilimlerini görünce önünde çakılır kalır, gözlerini o kilimlerden ayıramaz, büyü tutar seni. Bir kişi gelip de seni ayıktırana kadar. Her neyse, yakına kilimleri görürsün. Şimdi sana demem o ki, çok, çok masraf etmişsin. Cebinde paran kalmamıştır. Ben çok balık tuttum, para kazandım. Elini cebine soktu. Ne kadar gerekse sana vereyim. Paran olduğunda da geri verirsin. Arsen Usta telaşla, var dedi. Var, cebimde paran var. Hele sen git de dön, o zaman konuşuruz. Tamam dedi nişancı, şimdi gidiyorum. O gece hiç uyuyamadı nişancı. Sabah erkenden Poyraz'ın kapısını çaldı. Poyraz ne oldu diye tedirgin kapıyı açtı. Ne var nişancı, bir şey mi oldu? Çok şey oldu. Arsen Usta gavurunu, bizi çok sevdiğinden dolayı Yüce Allah gönderdi. On parmağında yüz hüner. Şimdi sen giyinip kuşanacak benimle kasabaya geleceksin. Çünküleyim ki yakasını tuttu, çekiştirdi. Bu partallarla köye gidip oğullarının Sarıkamış'tan dönmesini bekleyen sultanı alıp gelemem. Bana kasabadan Rum padişahının bile giyemediği giyitler alacağız. Çabuk giy. Sen odaya git otur. Lena'ya söyle hemen kahvaltı hazırlasın. Hemen dedi nişancı. Lena çabuk ol. Kahvaltı hazırla Lena. Sana yardım edeyim. Sen dedi Lena kurularak. Avratların işine karışma. Git koltuğuna otur. Ben hemen hazırlarım. Bak çay kaynıyor. Evde yeni sağılmış keçi sütü de var. Daha ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Gitti, bir koltuğa çöktü. Lena masayı hazırlayana kadar Poyraz yıkandı, tıraş oldu, kolonya süründü, geldi sofraya oturdu. Kahvaltıyı çabucak yaptılar, iskeleye koştular. Kadri Kaptan akşamdan tembihliydi, onları bekliyordu. Tekneye bindiler, konuşmaya başladılar. Kasabaya ne kadar zamanda vardılar bilemediler. Soluğu Cafer'in dükkanında aldılar. Cafer onları aldı, kasabanın en ünlü Rum terzisinin kalfası Sami'ye götürdü. Rum terzinin ağalar, beyler, çorbacılar için diktiği giyitler, kumaşlar ona kalmıştı. Poyraz, nişancı, Cafer, üçü üç yerden mağazanın içine daldılar. Nişancıya göre giyitler beğenmeye başladılar. Epey aradıktan sonra nişancının da beğendiği bir giyit buldular. Nişancı giyindi, boy aynasının önüne geçti. Giyit sanki onun ölçülerine göre dikilmişti. Bedenine tıpatıp uydu. Nişancı bir süre dükkanın içinde döndü, dolaştı, boy aynasının önünde durdu, kendine baktı, gene dolaşmaya başladı. Bir daha aynanın önünde durmak istiyordu ya, utanıyordu. Yanındaki şu adamlar olmasa, bıyık altından da kendisine gülmeseler, şu boy aynasının karşısında durur, kendisine bir daha, bir daha bakardı. Aynanın önünden geçiyor, sözüm ona kimseye belli etmeden kendine bir göz atıyordu. Çok güzel diyerek nişancı gene gitti, aynanın önünde durdu. Yakasını düzeltti, düğmeleriyle oynadı, pantolonunun ütüs çizgisini iki parmağıyla paçaya kadar sıvazladı, gözünü aynadan ayırmadan, ellerini ceplerine soktu, çıkardı, gözlerini aynadan ayırmadan. Çok güzel, çok güzel dedi gözlerini aynadan ayırmadan. Şimdi bana gömlek de gerek, yakalı, yani yakasız mintan değil. O da var dedi kalfa. Bizim usta gömlek de satardı. Hem de İtalyan gömlekleri. Hem de armatörlerin giydiği. Raftan büyük bir kutu aldı. Masanın üstüne koydu. Kutunun kapağını açtı. Yalnız bunlar çok pahalı dedi. Bu gömlekleri beyler, paşalar, zenginler bile alamıyorlar. Rumlar gittikten sonra bunlardan ancak bir tane satabildim. Onu da Kavlakzade Remzi aldı. Benden yarı fiyatına. Nişancı uzandı. Bir mavi gömlek aldı kutudan. Bana bunu dörtte bir fiyatına vereceksin. Yoksa senin kasabanı, senin ocağını yakar, kül eder, dediklerimi de yaparım. Bana da bu dünyada nişancı derler. Kalfa güldü. Eğer sen nişancı veliysen, ben de şu sırtındaki de, içinde sana bundan ne alırsan al, dörtte bir fiyatına vereceğim. Fiyatları söyledi. Bir gömlek bir mintam fiyatına bile değildi. 3 tane alıyorum bu gömlekten. Kalfa, 3 tane al anasını satayım dedi. Nişancı keseyi çıkardı. Kalfanın önüne bir altın koydu. Kalfa, nişancı veli dedi. Şu sırtındaki giyit var ya, yalnız o bir altından çok eder. Çok eder ya, olsun. Önüne konmuş bir altını aldı, çekmecesine koydu. Hayırlı olsun dedi gömlekleri sararken. Dur dedi nişancı, uzandı. Kalfanın elindeki mavi gömleği aldı, masanın üstüne koydu. Sırtındaki kırmızı çizgili mintanı çıkardı, gömleği giydi. Aynanın önüne gitti, kendine bir süre baktı. Arkasından da ceketi sırtına geçirdi, gözlerini poyraza dikti. Bir aynaya bakıyor, gözlerini bir poyraza dikiyordu. Bir aynaya, bir poyraza. Poyraz onun gözlerinin aynayla kendi arasına gidip geldiğini seyrediyordu. Amma da yakışıklıymışsın nişancı veli dedi. Seni böyle görenler balıkçı değil İngiliz kralı sanırlar. İngiliz kralı dedi Cafer. Maşallah maşallah, Allah kem gözlerden saklasın dedi Sami Kalfa. Nişancı sevinçten kabına sığmıyordu. Sağ olun arkadaşlar, kardeşler, var olun. Şimdi bana bir de körüklü çizme bulacaksınız. Buluruz dedi Cafer. Sarı mı olsun siyah mı? Siyah olsun dedi nişancı. Bende o da var dedi Kalfa. Nişancı için can kurban. Onun namı şu köyleri, şehirleri almıştır. Buradan ne alırsa dörtte bir fiyatına. Gitti arkadan bir torba aldı getirdi. İçinden pırıl pırıl bir körüklü çizme çıkardı. Tam senin ayağına göre dedi. Nişancı sandalyeye çöktü. Çabuk çabuk postallarını çıkardı. Kalfanın uzattığı çizmeleri kolaylıkla ayaklarına geçirdi. Ayağa kalktı. Tam ayaklarıma göre dedi. Öyle bir oturdu ki ayaklarıma, aynanın önünde aldı soluğu. Hay maşallah, maşallah dedi Kalfa hayranlıkla. Hay maşallah dedi Poyraz da. Cafer de Allah nazardan saklasın nişancıyı. Tez günde de sevdiğine kavuştursun. Şen şakrak kasabaya döndüler. Nişancı bu kılığıyla adada 3 gün dolaştı. Doktorlardan çıktı, Şerife Hatun'un kilimlerini görmeye gitti. Hay maşallah maşallah dedi. Her kilim bir cennet bahçesi. Hay maşallah maşallah. Bu hay maşallah sözü çok hoşuna gitmişti. Nereye gitse bir hay maşallah çekiyordu. Musa Kazım Ağa Efendi'ye gitti. Hay maşallah maşallah. Bu kızları Allah övmüş de yaratmış. Hay maşallah. Ağa Efendi'den çıktı Poyraz'a, her eve birkaç kez uğradı. Hay maşallah, hay maşallah.
Sonra yeni giyitlerini çıkardı, Melek Hatun'dan aldığı bir bohçaya sardı. Çizmelerini torbasına koydu. Eski giyitlerini çekti, postalını ayaklarına taktı, köyün yolunu tuttu. Kasabada İstanbul'a giden bir tekneye bindi. İstanbul'da bir hafta Sirkeci'de ucuz bir otelde bekledi. Kendi kasabasına da uğrayan bir vapura bindi. Bir hafta güvertede fukara gurbetçilerle yolculuk etti. Yarı yolda gurbetçilerin azıkları tükendi. Yola hazırlıklı çıkmıştı. Ağzına kadar ekmek, peynir, zeytinle doldurduğu bir çuval dolusu azığını güvertedekilerle paylaştı. Vapurun durduğu ilk limanda baktı ki ekmek, zeytin, peynir yetmeyecek. Yanına birkaç kişi aldı, kıyıya çıktılar. Sırtlarında yiyeceklerle, ellerinde su dolu büyük testilerle vapur kalkmadan az önce güverteye yetiştiler. Kasabaya indiğinde daha çarşıya varmadan birkaç arkadaşıyla karşılaştı. Hep birlikte çarşıya yürüdüler. Onu gören kucaklıyor, kalabalığa katılıyordu. Çarşıda cümbür cemaat bir kahveye girdiler. Yan yana karşı karşıya oturdular. Kasabadaki erkeklerin hemen hepsi gurbetçiydi. Karadeniz toprakları çoğunlukla verimsiz olduğundan erkeklerinin hemen hemen hepsi gurbetçiydi. Savaş sonrası gurbetçilikte de iş bulamıyorlardı. Karadeniz gurbetçilerinin çoğu gittikleri yerlerde fırıncılık, balıkçılık, başka ne iş bulurlarsa yapıyorlardı. Kasabanın yarıdan çoğu boşalmıştı. Gene de epey insan kalmıştı. Rumlar gittikten sonra balıkçılık yapan kimse de kalmamıştı. Durumlarından öyle anlaşılıyordu ki hepsi de yarı aç, yarı toktu. Kasabadan birçok ev gitmiş, verimli Rum köylerine yerleşmişti ya, hükümet birçok yere de Yunanistan'dan gelen Türkleri yerleştirmişti. Nişancı o gece yakın arkadaşı Ali Duran'ın evine konuk oldu. Konuk oldu ya, olduğuna bin pişman oldu. Ali Duran'ın evi neredeyse çırılçıplaktı. Evde ne ekmek ne de bir lokma bir yiyecek vardı. Akşamüstü evden çıktı. Bir fırında kapkara, kim bilir neyle karıştırılmış 2-3 ekmek buldu. O kadar pahalıydı ki ekmekler, bu ekmekleri bu kasabada alacak kişi zor bulunurdu. Nişancı ekmekleri aldı. Sonra da dükkan dükkan dolaşarak mısır unu, yarım okka kuru fasulye, nohut, mercimek, biraz da iç yağ buldu. Ali Duran'ın evine götürdü. Yiyecekleri gören evdekiler de bir sevinç bir sevinç. Nişancı çok sevinen insan görmüştü ya, böyle sevinen insanları düğünde, dernekte, bayramda hiçbir yerde görmemişti. Çocuklar bir deri bir kemikti. Ali'nin karısının üstündeki fistan hilim hilimdi. Ali Duran'ın gözleri derine kaçmış, boynu incelmiş, avurda avurduna geçmişti. Yürürken sağa sola düşecekmiş gibi yalpa vuruyordu. Aşağı yukarı kasabanın bütün erkekleri de böyleydi. Nişancı Ali Duran'ın evinde ancak bir hasırın üstünde yatabildi. Öteki dostları, arkadaşları, tanıdıkları Ali Duran'a konuk olan nişancı velinin onun evine yiyecekler taşıdığını duyunca herkes onu konuklamak için çabalar harcadılar. Nişancı kim arkadaşlarını kıramadı, onların evine ister istemez gitti. Hiçbirinin de evinde yiyecek bir kırıntı ekmek bile yoktu. Nişancı her yeni eve gittiğinde dükkan dükkan dolaşarak yiyecek aradı ve buldu. Her evde de görünmemiş bir sevinçle karşılandı. Kasabadan köye de bir türlü gidemiyordu. Ya sultan oğullarını aramaya, başını almış da ta Sarıkamış'a gitmiş, orada da donmuş kalmışsa, ya köye gitmiş çocuklarını beklemiş, bir lokma ekmek yiyecek almak için çocuklarım gelir de bizi bulamaz da nereye gideceklerini bilemezlerse, nereye giderler de ne yaparlar diye düşünmüşse, düşünmüş de köyden çıkmamış orada ölmüşse, böyle düşündü, en sonunda toparlandı, köye gitmekten başka çaresi yoktu, yola düştü. Köye giderken bir duruyor, sonra kasabaya dönüyor, uzun uzun oraya bakıyor, hiçbir evin bacasından duman çıkmadığını gözünden kaçırmıyordu. Fukara kasabalılar açlıklarından ölüyorlar, yiyecek bir şey alamıyorlar ki ne bulsunlar da pişirsinler, elbette ocakları tütmeyecek. Bu durumda birkaç gün sonra yönünü bir köye döndü. O köyün insanlarını tanıyordu. O köy şu yamacın arkasındaydı. O köye gider dostlarının evinde kalırdı. Biliyordu, onlar da yoksuldu. Onlar da bir lokma ekmeğe muhtaçlardı ya. Gene de köydü. İnsan ağzını atacak bir şeyler bulurdu. Gene de kasabadan bir şeyler aldı, köyün yolunu tuttu. O köyde de hemen hemen kimsecikler kalmamıştı. Köyü ev ev dolaştı, bütün evlerin kapısı açıktı ve hiçbir evde bir ölü, bir can çekişen kimse görmedi. İçi sevinçle doldu. İleride şu yandaki vadide bir pınarın başında 3 ev vardı. 3 evde de çok keçili, zengin sayılan insanlar otururdu. Onlar nişancıyı çok iyi karşıladılar. O akşam tereyağlı bulgur aşı yaptılar, oğlak kestiler, çifte döşek serdiler, sabahleyin hamamlığı yakıp eline gül kokulu sabun tutuşturdular. Nişancı her şeyi göze aldı, köyünü sordu. Karısının çocuklarını karşılamak için onları uyutup nasıl köye kaçtığını anlattı. Şu boşalan köylere dönen, çocuklarının yolunu gözleyen bir kimse olup olmadığını sordu. Çok kadın geriye köylerine dönmüşler. Künyeleri gelen şehit çocuklarını bekliyorlarmış. Sizin köyde böyle kadınlar var mı yok mu? Ben onlar hakkında bir şey duymadım. Senin hatunun geldiğini de duymadım. Sen köye gittin mi? Diye sordu çok keçili, üç pınarlı Saliha. Köye gidemedim. Buralara geldim geleli köyün yörelerinde dolaşıp duruyorum. Bir türlü köye gidemiyorum. Hele sen birkaç gün burada bizde kal. Seni köye götürmenin bir yolunu buluruz. İnşallah dedi nişancı veli umutsuzca. Birkaç gün değil, birkaç saat burada hiçbir yerde duramıyor. Her gün köyünün üst başına kadar gidiyor. Orada bir taşın üstünde oturuyor. Gözlerinin önünde sultanın kapının eşiğine uzanmış, kulaklarını sıçanlar yemiş, gözlerini karıncalar oymuş, şişmiş ölüsü geliyordu. Kimi zaman da köyü bomboş buluyor. ıpıssız köyde ne yapacağını bilemiyor, oturduğu yerden kalkıyor, dağdan aşağı yuvarlanırcasına soluk soluğa iniyordu. İniyor, başını alıyor, bilmediği bir köye gidiyor, köyü bomboş görünce ödü kopuyor, gözlerini kapatıyor, yarı kapalı, yarı açık gözlerle köyü dışarı çıkıyor, soluğu taşıncaya kadar da koşuyordu. Ter içinde yere oturuyor, soluğunu toplayınca kasabaya geri dönüyor, bomboş kalmış dükkanlarda alışveriş ediyor, herhangi bir eve konuk oluyordu. Herkes de onu iyi karşılıyordu. Kasabalılar da ortadan yitince onun köyüne gittiğini sanıyorlar, çoğunluk da ona karısını, çocuklarını, köyünü soruyorlardı. Oysa her önüne gelene karısını soruyordu. Hiç kimse onu görmemişti. Karısıyla kasabaya çok inmişlerdi. Kasabada sultanı çok kişi tanırdı. Öyleyse. Nişancı kendini yüreklendirip köye bir gidebilse, köydeki karısıyla birlikte yaşamlarını düzene sokmuş öteki kadınları da görse sevincinden deliye dönerdi. Yazık ki korkusundan köye giremiyor, köyün yöresinde dönüp duruyordu. Sabah oldu. Kadınlar hep birden uyanıp keçilerin damına gittiler, keçileri sağdılar, hep birden geldiler, sütleri küçük kazana boşalttılar, sütlü çorbalarını pişirmek için tencereyi ocağa koydular. Bol bol mısır ekmeği yapmışlardı. Kahvaltılarını konuşmadan hep birlikte yaptılar. Ardından da dışarıya, cevizlerin altına çıktılar. Çulların üstüne serdikleri minderlere oturdular. Zarife gece gördüğü düşü anlatacaktı. Düş gördüm, hayır ola, hayırlan, uğur gele, uğur gele dediler kadınlar hep birden. Denizin dibine gün vurdu. Karlı dağların gölgesi düştü suyun altına, karlı dağların gölgesi. Pınarlar kaynadılar, köpürdüler, kayalıkların üstüne aktılar, mor kayalar ak köpüklerin altında kaldı. Dağlar köpürdü, kayalar, gökyüzü köpürdü, güneş köpürdü. Dağın yamacı gün ışığının altında kaldı. Karlar ışıladı. Karların üstü yavaş yavaş kabardı. Işıltılı kabarıklar durdurdu yamaçları. Kardelen çiçekleri nasıl ağır ağır, belli belirsiz delerse karları, asker başları işte öyle çıktılar karların üstüne. Önce başları, başlarıyla birlikte tüfeklerinin ucu göründü. Sonra omuzları, sonra belden yukarıları, sonra dizlerinden yukarıları, bacakları, ayakları çırılçıplaktılar. Gün vurmuştu üstlerine. Sonra kanlar boşandı karların üstüne. Yeryüzü gökyüzü kırmızıya kesti. Ardından da kıpkırmızı bir ışığa. Kırmızı ışığın içi kaynaştı, yeller esti, boralar, fırtınalar gürledi, kanlı ışık silindi, gitti. Çıplak adamların hepsi asker donluydular. Karlar, fırtınalar, boralar gene patladı. Ortalık karanlığa kesti. Karanlık açıldı. Karların üstü orman gibiydi. Donmuş asker ormanı. Düşümde gördüm, düşümde. Hayıra yorun, hayıra. Donmuş asker ormanından 3 kişi. Ben de aşağı bir pınarın başındaydım. Yanımda da ipekler içinde güzel kızlar vardı. Her biri akça peri kızları. 3 asker silahları omuzlarından karların içinden çıktılar geldiler. 3'ü de insanoğluydu. 3'ü 3 peri kızının kolundan tuttu. Denizin dibine çökmüş ışıkların içinden bir ak gemi yükseldi denizin üstünde. Ak geminin gölgesi suyun dibine düştü. Sultanın 3 oğluyla 3 peri kızı gemiye bindiler. Gemi sürdü, şu aşağıya geldi, deniz bitti, gemi kıyıya yardı, ta şu aşağı kayalıklara kadar geldi. Kayalıkları yara yara buraya kadar geliyordu gemi. Gemi geldi, geldi, kayalıkların üstüne çıktı. Orada, kayalığın üstünde durdu. Sultanın 3 oğlu, yanlarında 3 peri kızı. Sultan onları görünce gözlerine inanamadı. Cevizin altında cevize sırtını dayadı. Orada kala kaldı. Gemi orada kayalığın üstünde asılı duruyordu. Sultan da gemideydi. Yerlerinden kıpırdayamıyorlardı. Işıkların üstündeki gemi birden kıpırdanmaya, köye doğru gelmeye başladı. Az sonra ışıklar köpürdü. Işık köpükleri gittikçe kabardı, genişledi. Cevizlerin üstünden geçti. Ak gemi 2 kanat çıkardı. gemi köpükleri yarıp aşağıya, cevizlerin üstüne inerken cevizlerin üstündeki nişancı Veli ile Sultan Denizi'nin dibinden yukarıya çıktılar. Uçan kanatlı vapurun üstüne bindiler, çocuklarıyla kucaklaştılar. Ortalığı göz gözü görmez bir karanlık aldı ama ben hemen uyandım. Ben uyanırken gemi ışıktan denizin üstüne düştü. Gitti denizin dibine oturdu. 5. kaset 2. yüzün sonu.